Ayrım 25.
Babası Ali oğlunun kitaplarını ve araştırma yazılarıyla dolu defterlerini, bazı şiir karalamalarını bir çuvala doldurup evin uzağında toprağa gömmüştü. Çocuklar orada oynarken çuvalın ucunu bulmuş hepsini çıkarmışlardı. Durumu gören bir mahalleli polisi haberdar etmiş, kitaplardan birinin üzerinde İbrahim Kaypakkaya yazısına rastlayan polisler evi basmışlardı. Evi darmadağın ettikten sonra babasını gözaltına almışlardı. Kendi halinde sessiz bir işçi olan Ali Baba, paçayı zor kurtarmıştı. İkinci arama İstanbul girişinde oldu. Biçim olarak köylülere benzediği için kimliğini hemen geri veriyorlardı. Polislerin aradığı sarkık bıyıklı, delişmen bakışlı, öğrenci havalarında dipdiri gençlerdi. İbo ise şehre çay şeker almaya gelen aşağı orta köylülere benziyordu. Başından onun için çıkarmıyordu kasketini. İbo İstanbul Bölge Komitesi sorumlusu ve koordinasyon komitesi olan Aslan Kılıç'ın Ümraniye'de kaldığı eve gitti. Karanlık çökmek üzereydi. Kapıyı Aslan açtı. "Oo, hangi rüzgar attı seni buraya İbo?" İbo Aslan'ın yanaklarından öptü. Tam bu sırada Meral geldi. Sevinçle İbo'ya sarıldı. Kısa boylu ve haylice güzel bir kızdı. Profesyonel faaliyete girince tıp fakültesinden ayrılmıştı. Bir ay önce gelecektin, niçin geciktin? Pırlanta gibi ışıyordu kızın gözleri. Buraya gelince hastalanıyorum, ayağımı dağa bastığımda hiçbir şeyim kalmıyor diye güldü İbo. Bin bir çeşit çiçeğin otun soluğunu soluyorsun, biz ise egzoz dumanıyla General Faik türünün osuruğunu soluyoruz. Zehirlenmediğimize şükret dedi Meral. Egzoz dumanı generalin gazının yanında esans sayılır dedi İbo. Köşedeki masanın üzerinde bir daktilo vardı. İbo doğruca daktilonun yanına gitti. Kağıtları görünce gülümsedi. ''Hala benim yazılarımla mı uğraşıyorsun?'' dedi. Meral İbo'nun yanına geldi. ''Bu sonuncu sayfa. Yazılarının tümünü daktilo etme şerefi bana aittir. Yazarken iyi kavruyorum. Yazıları güçlü bir şekilde özümlediğimi iddia edebilirim.'' Odayı sobayla ısıtıyorlardı. Haylice kitap vardı. Kirası ucuz, iki odalı bir gecekondu idi. Öbür odada iki karyola vardı. Turşu ve yanık ekmek kokuyordu odalar. Faaliyetlerden ne haber, gelişme var mı? İşçilerden ve gençlikten saflara yeni yeni insanlar katılıyor dedi Aslan. Sıkı yönetim tüm gücüyle bize yönelmiş durumdadır. Kitlelerle bağlarımızı sıklaştırmaz ve de doğru taktiklerle ilerlemezsek bizi de çökertebilirler. Sıkı yönetimin tüm gücüyle size yöneldiği bir durumda görev derinlere çekilmektir. Bu ne anlama gelir? İlk olarak hücreler arasındaki ilişkileri sınırlamak, asgariye indirmek anlamına gelir. İkinci olarak barındığınız evleri polisin normal arama için içeri girdiği durumda tamamen sakıncasız, kuşku çekmeyecek duruma getirme anlamına gelir. Üçüncü olarak halktan insanların evlerinde barınmaların yaygınlaştırılması anlamına gelir. Dördüncü olarak profesyonel faaliyette tam kapasiteyle çalıştıramadığınız kadroları üretime sokma anlamına gelir. Bu gibi kritik durumlarda kapitalistler gibi davranabiliriz. Yani iki kişilik profesyonel görevi bir kişiye yükleyip diğerini üretime sokabiliriz. Kamuflaj, kitle ilişkisi ve mali kaynak açısından üretim şahanedir. Hasmın karşı saldırısını göğüsleyebilecek duruma gelen bir güç saldırı hakkını kazanır. Hiç kimse ona niçin ilerliyorsun, niçin saldırıyorsun diyemez. İbo yan odaya bir göz attı. Evin içi tedbirsizliğinizi açığa vuruyor dedi. Sandalyeyi çekerek sobanın kenarında oturdu. Aç mısın diye sordu Aslan. Açım, var mı yiyecek bir şeyleriniz? Mali kriz içindeyiz ama midemize atacak bir şeyler buluyoruz. Yeni filizlenen bir hareket olduğumuz için mali kriz normaldir. Kitle tabanımız geliştikçe mali kriz hafifleyecek. Koskoca devlet mali olarak kitleye dayanıyor. Ama mali krizi hafifletmek için kitle tabanının genişlemesini beklemek doğru değildir. Pratik çarelere yönelmeniz gerekiyor. Şu anda kadroları eğitmek ve donatmakla meşgulüz dedi Aslan. Buna yetkinleşme, ayağımızı toprağa sağlam basma faaliyeti de diyebiliriz. Eğitim programınız var mı? Var dedi Aslan. Hareketin teorik görüşlerinin kavratılmasını esas alıyoruz şu dönemde. Çizginin kafalarda berraklaşması aciliyet arz ediyor. Bu ilk kuruluş döneminde tayin edici bir öneme sahiptir. İbo'nun tüm kadrolar içinde en çok sevdiği 3-4 kişiden biriydi Aslan. Perspektifi genişti, çok yönlü bir ikna gücüne sahipti ve üstelik çalışkandı. İstanbul kadrolarının kendisine karşı büyük bir güveni vardı. İstanbul'u toparlamada birinci derecede rol oynamıştı. Meral yanan sobanın üstüne ısınması için iki pide attı. Aslan tüpü yakıp üstüne çaydanlığı yerleştirdi. Dışarıda adam akıllı bir ayaz vardı. İbo çoraplarını çıkardı. Elini yüzünü ayaklarını ve çoraplarını yıkadı. Sobanın yanına geldiğinde sofra hazırdı. Peynir, ekmek, turşu ve zeytin vardı. Kadınlarla ilişkilerin nasıl Meral? Zayıf dedi Meral. Üniversite çevrelerinden ilişki içinde olduğum insanlar var. Baskıdan ve alınan ağır darbelerden dolayı gerileyiş var. Eski coşkunluğu, eski fedakarlık ruhunu bulamıyoruz. İbo peyniri ve turşuyu pidenin arasına yerleştirip dürüm yaptı. Gençliğin şu andaki başlıca eğilimleri ne? Derslere sıkı sarılma, geçimini sağlamak için boş zamanlarında çalışma ve eğlenmedir. Siyasetle ilgilenen dar bir çevredir dedi Meral. Peki çatışmalar, asılmalar, tutuklamalar, sıkı yönetim baskıları onların manevi dünyasında şu veya bu şekilde yankısını bulmuyor mu? Gençlik, özellikle de üniversite gençliği, çoğunluk olarak biliyorsun bir gerileyiş içine girdi. Ama durumun yavaş yavaş değiştiği kanısındayım. Büyük gerileyişin sinesine baktığımızda canlanma öğelerinin çoğalışını kolayca görebiliriz dedi Aslan. Önümüzdeki yıl önemli bir yükseliş yılı olacak dedi İbo. Eğer bu yıla iyi bir hazırlıkla girersek kitleselleşiriz kesin. Biraz zor kitleselleşiriz diye düşündü Meral. İbo'nun korkunç derecede inançlı, bilgili ve yetkin olduğu kanısındaydı. Ama bazı noktalarda da hayalci olduğunu düşünüyordu. TİİKP'nin sağ hatalarına karşı mücadele ederken bazı sol hatalara düşmüş olabileceğinden kuşkulanıyordu. Yükselişin önümüzdeki dönemde hızlı olacağını sanmıyorum dedi Meral. Hızlı olacak diye diretti İbo. Dünya çapındaki ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Bu kriz ülkedeki krizi katmerleştirecek ve kitlesel mücadele dalgalar halinde yükselecek. Ben şahsen bu dalgaları böyle gidersek kucaklayamayacağımız, bu dalgaların gerisinde kalacağımız korkusu içindeyim. Kendiliğinden gelişim öncünün gelişiminden bir hayli hızlıdır. Bunu göremiyorsunuz. Göremediğiniz için de mükemmel bir çaba içerisinde değilsiniz. Değiliz. Aslan İbo'yla aynı kanıdaydı. Çalışmalar nasıl hızlandırılabilirdi? Yükselecek kitlesel dalgaları kucaklayacak hale nasıl getirilebilirdi öncü? Bunun taktikleri, araçları ve uygulama tarzları konusunda tam bir berraklığa sahip değildi. Bol bol düşünüyor, çayın ve sigaranın anasını ağlatıyordu. İbo gece saat 2'ye kadar sohbet etti. Aslan'ın paketinden 4 sigara çekip tüttürdü. Meral'in demli çaylarını zevkle yudumladı. Yatmadan önce sakal tıraşı oldu. Saçlarını yıkadı, dişlerini fırçaladı. Kafayı yastığa korkomaz uyudu. Ertesi sabah İstanbul Bölge Komitesi üyeleriyle bir görüşme yaptı. En sevdiği üyelerden Cem Somel'e bir yığın soru yöneltti. Onun bilgece verdiği cevapları gülümseyerek dinledi. İbo'ya göre Cem Somel, partinin en bilgili, en kibar elemanıydı. Onunla hayatın her alanında kaliteli sohbetlere dalmak mümkündü. Aristokrat bir aileden gelen bu insanın yalın ve mütevazi yaşamına hayrandı İbo. Komite üyeleri İstanbul'un genel durumu, sıkı yönetimin lider kadroları arasındaki durum, fabrika ve sendikalardaki durum, gençliğin ve öğretmenlerin durumu, esnafın durumu, yeraltı devrimci örgütlerin durumu, gerici örgütlerin durumu, egemen sınıf partilerinin durumu hakkında geniş bilgiler verdiler. Geleceğe ilişkin taktiklere, mücadele biçimlerine, çalışma tarzına, örgütlenmeye ve kadro politikasına ilişkin görüşlerini, eleştirilerini, önerilerini sundular. İbo ayrıntılı notlar aldı. Tüm bu noktalara ilişkin görüşlerini öz ve duru bir tarzda açıkladı. Üyeler notlar aldılar, sorular yönelttiler. İbo akşam toplantıdan ayrıldığında şakakları zonkluyordu. Aslan'la birlikte eve döndüler. İbo ertesi sabah daha önceden tanıdığı kadroları, ileri sempatizanları tek tek ziyaret etti. Onların görüşlerini aldı. Kişisel sorunlarını dinledi. Kitlelerle ilişki derecelerini özellikle öğrendi. Bol bol güldü, şakalaştı. Hatta birisiyle kol güreşi tuttu. Büyük bir direnme çabası göstermesine rağmen yenildi. Ahmet Muharrem Çiçek'in askeri sorunlara ilişkin eleştiri ve önerilerini ilginç, yeni ve yararlı buldu. Faik Türü'nün has adamı ve kontr gerillanın başı Memduh Ünlü Türk şu anda bizim örgüte yönelmiş durumdadır. Karşı saldırılara girişmezsek bizi yok ederler diyordu Ahmet Muharrem. Ahmet Muharrem'in bu önerisini Muhsin, İsmail ve Zeki Şerit gibi kadrolar destekliyordu. İbo, İstanbul'da galiba sağ, sol ve merkez olmak üzere üç kanat var diye düşünüyordu. Ahmet Muharrem'le birlikte büyük kitap evlerini gezdi. Yeni çıkan kitaplara baktı. İstanbul tiyatrolarında hangi eserlerin sahnelendiğini öğrendi. Sinematek hakkında bir şeyler sordu. İbrahim Balaban'ın resim sergisine ilişkin bir yazı dikkatini çekti. Yaklaşıp okudu. Kitapçılardan birisine Nazım Hikmet'in şiir kitaplarının serbestçe satılıp satılmadığını sordu. Beyoğlu'nda birkaç tanıdığa rastladı. Kültür ve sanat dünyasına girmeden edemiyordu. Eskiköy enstitüleri yaratıcılık ve sanat ruhuyla donanmıştı. Enstitülerden sonraki öğretmen okulları bu geleneklerden 50'li ve 60'lı yıllarda önemli ölçüde yararlandılar. Tamamen kopamadılar. Tamamen kopuş 70'li yıllarda oldu. İbo 60'lı yılların Hasanoğlan öğretmen okulunda okumuştu. Sanatçı yanını burada derinleştirmişti. Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na geldiğinde bir yığın edebiyat dergisi okuyor, şiir yazıyordu. Darbeden sonra devrimci mücadeleye sempatiyle bakıyordu. Yazdığı 30 şiiri okulda çıkan bir çatışma sonucunda sadece öğrenciler tarafından yok edilmişti. Bu şiirlerin yok edilişini zaman zaman anardı hüzünlenerek. Kitap evlerini gezerken yeni çıkan şiir kitaplarına özellikle dikkat ediyordu. Parası olmadığı için hiçbirisini alamadı. İstanbul'da geçirdiği bir hafta içerisinde 5 kitap okudu ve bazı işçilerin evlerini ziyaret etti. İbo'ya yol parası buldular. Yazın görüşmek dileğiyle vedalaştı. Soğuk bir sabah vakti otobüse bindi. Cebinde 25 lira harçlık vardı. Küreci'ye kadar uyumadı. 300 sayfalık bir romanı bitirdi. Kürecik'ten Darıca'ya yürüdüğünde yorgundu ve başı ağrıyordu. Kapıyı Emine açtı. Yanaklarından öptü. Bugün geleceğin içime doğmuştu diye gülümsedi. Başım fena halde ağrıyor. Belli zaten benzin saman gibi sararmış. Emine sıcak sütle yufka getirdi. Yarım saat sonra kafayı vurup uyudu İbo. Rüyasında güvercin donuna girmiş, dağların zirvesinde uçuyordu. Yazdığı yazılar milyonlarca sayfalar halinde gökyüzünden köylere yağıyordu kar gibi. Milyonlarca insan elleri havada çığlık çığlığa sayfaları yakalıyordu. Batı yakası karanlıktı. Milyarlarca yıldızdan milyarlarca bayrak sarkıyordu. Doğuracağım, doğuracağım diye bağırıyordu toprak. İbo bir ara gözlerini açtı, pencereye baktı. Dışarısı karanlıktı. Kendisinden başka kimsecikler yoktu odada. Başının ağrısı durmuştu. Emine gelse de baş başa sohbet etsek diye düşündü. Uyuyamadı. Bir saat sonra dışarısı ağrmaya başladı. Çantasından ikinci romanı çıkardı. 50. sayfada Emine girdi içeri. Kitap okuduğuna göre başının ağrısı durmuş demektir. Süt, yufka ve uyku. Üçü de sana ait. Sağlığımın üç sac ayağı. İlk ikisi bana, üçüncüsü sana ait. Rüyanda beni mi gördün yoksa? İbo romanı kapatıp yanına koydu. Az sonra Meri girdi odaya. Elleri hamurluydu. Hoş geldin Mustafa dedi. Yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerini anlat. Güneş yüzlü insanları gördüm. Merdiven kurup yıldızlara tırmanıyorlardı. Parmaklarından bereket yağıyordu toprağa diyerek göz kırptı İbo. Masal ülkesine gitmişsin de haberimiz yok dedi Meri. Belki de bu gece gördüğü rüyayla İstanbul'da gördüklerini karıştırıyor diye girdi Emine. Rüyaları renkli bir insandır Mustafa. Meri'nin isteği üzerine konuşa konuşa öbür odaya geçtiler. İbo'nun yattığı oda haylice soğuktu. Meri'nin odasında soba gürül gürül yanıyordu. Kırılmış odunlar yığılıydı yanında. Hiç nasip olmadı şu İstanbul'a gitmek diye iç çekti Meri. Beni teşkilata al. Şehirler arasında habercilik görevi ver. Hem işinizi göreyim hem de gezeyim şu fani dünyada. Analığının her cümlesini kahkahayla noktalıyordu Emine. Beni de senin yardımcın yapsınlar ana. Polis senden şüphelenir kızım, benden şüphelenmez. Dışarıda kar havası vardı. İklim kışı haber veriyordu. Nereden geldiği belli olmayan bir yığın karga dallarda kış şarkılarına başlamıştı. Meri ilginç fıkralarla evi güldürüyordu. Meri'nin öğretmen okulunda okuyan büyük kızı Emine'nin İbo'ya gösterdiği ilgiyi imrenerek izliyordu. Bunları birbirine böylesine rağmen eden neydi acaba diye düşünüyordu. Nurhak dağlarına, başyurt yaylalarına kar yağıyordu. Ayaz yüklü rüzgarlar köylere sığınıyor, kapı ve pencerelerde ıslığa dönüşüyordu. Meri'nin kıştan haberi bile yoktu. Ruhuna Haziran güneşi hükmediyordu. Senin gözlerin çok güzeldir Mustafa. Seni hiç kimse ele vermez ama gözlerin ele verir. Nasıl ele verir diye sordu Emine. Mustafa'ya bakan polis onun gözlerindeki canlılıktan, renkten, ışıktan korkar. O korku da yeter onun yakalanmasına. Ama şimdiye kadar bir yığın kontrolden geçtim Mary. Polisin askerin yüzüne baktın mı? Onların gözlerine baktın mı? Pek bakmadım. Ya gördün mü? Baksan kesin yakalanırdın. Emine Mary'nin teorisine inanmış gibiydi. Yakalanma sözcüğünü duyunca ürperiyordu. İbo'nun gözlerine baktı. Karşılıklı gülümsediler. Evlenirsek çocuğumuzun gözleri de böylesine güzel olur, çarpıcı olur diye düşündü Emine. Haydar pantolonunun altına, bacaklarına bezler sarmıştı. Enver Paşa'nın ordusundan kaçan sarıkamış firarilerini andırıyordu. Sırtında bir torba vardı. Çalıya takılarak yırtılan pantolonunun kalçaya yakın kısmını üstü körü dikmişti. Boynunda nereden aldığı belli olmayan siyah bir atkı vardı. Başına el dokuması ince bir takke iliştirmişti. Ayakkabılarının pürtükleri aşındığı için sık sık kayarak düşüyor, her düşüşünde ise kara küfrediyordu. Hasan yine her zaman olduğu gibi Haydar'ın arkasındaydı. Yardan palas pandıras küçük bir dereye indiler. Haydar suların üzerindeki ince buz tabakasına küfretti. Dünyanın mizacına kış diye bir illetin musallat olmasını çok büyük bir talihsizlik olarak değerlendirdi. Sol ayağıyla buzu kırdı. Torbasından çıkardığı naylon tası suya daldırdı. İçmeden önce suyu yakından tahlil etti. İç korkma, zehirlenmezsin diye çıkıştı Hasan. Abdi Ağa'nın dereye inen öküzü değilim ben. Bekle, patlama. Hasan gereksiz bir tartışmaya meydan vermemek için sustu. Tartışmalar genellikle Haydar'ın önde yürürken bol bol osurmasından kaynaklanıyordu. Hasan arkada yürüdüğü için zehir mayasını andıran bu melanet gazın mağduru oluyordu. Gayet iknacı bir dille duruma müdahale edince Haydar kıyametleri koparıyordu. Arkada yürümek zorunda olmadığını, arkada yürüse bile araya 5-6 metre mesafe koymak şartıyla problemi çözebileceğini söylüyordu. Kol yürüyüş düzeninde iki gerilla arasında 5-6 metrelik bir mesafenin gayet doğal ve zorunlu olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Haydar'a göre Hasan yürüyüş kurallarını çiğniyordu. Ona göre dünyanın hiçbir dağında hiçbir gerilla arkadaşına yerlenme diyemezdi. Kızıl Ordu kışlalarında bile hiçbir kışla içi kurallar talimnamesinde erlerin özgürce yerlenemeyeceğine dair bir kayıta rastlanamazdı. Günün 24 saati düşman baskısı altında olan bir gerillanın üzerinde bu tip baskılar kurmak, onun özgür eğilimlerini, doğal haklarını zincire vurmaktan ve son tahlilde düşmana hizmet etmekten başka bir anlama gelemezdi. Haydar buna benzer bir yığın örnek, prensip, yargı ve açıklamayla Hasan'ı susturuyor, bununla da kalmıyor, ağır bir şekilde suçluyordu. Hasan Haydar'ın önünde asla yürüyemezdi. Bizi buradan niye getirdin, bu dereye niçin indirdin, bu tepeye Allah'ı görmemiz için mi çıkardın, yolumuzu uzattın, yine çıkmaza saptın. Gözümü bağlasalar senden daha iyi tayin ederim yönleri, bunun gibi bir yığın lafla Hasan'ı anasından doğduğuna pişman ederdi. Bundan dolayı artçı olmayı tercih ediyordu. Yarım tas suda Hasan içti. Haydar karşısındaki karlı dağlara baktı, ürperdi. Titreyiş ve açlık bekliyordu bu dağlarda onları. Barınma ve beslenme telaşı içindeydiler. Haydar gökyüzüne baktı. Kubbe kurşun gibi kapaklanmıştı dağların sırtına. Maviye, ısıya ve ışığa hasretti. Tek tük kar taneleri düşüyordu. Havada karga ve kurt soluğu vardı. Bu yıl erken bastırmıştı kış. Çıplak, suskun ve acımasızdı. Kırılan buzun altında sessiz, duru ve dalgalı akıyordu su. Haydar suya tükürdü. Cebinden aynasını çıkarıp suratına baktı. İnsanlıktan çıkmışım, cildim pul pul kavlamış, dudaklarım kızarmış, gözlerim küçülmüş diye düşündü. Hasan çömelmiş, buzun altında akan suyu seyrediyordu. Fantastik hayaller içindeydi. Körebasan köyüne gidelim, buraya en yakın köy o dedi Haydar. Hasan'dan ses çıkmadı. Haydar dere boyu yürümeye başladı. Hasan arkasına takıldı. Bodurçalılar karlara gömülmüştü. Haydar toz karda kaymadığı için yürüyüşünden memnundu. Taşlara basarak dereyi geçti. Yamaca doğru tırmandı. Tırmanırken zorlandı. Gazın kokusunu anında alan Hasan arayı 7 metre açtı. Haydar dönüp Hasan'a baktı. Yürüyüş düzenine yavaş yavaş alışıyorsun dedi. Sayende diye eleştirel bir çıkış yaptı Hasan. Tunceli'de hiç fabrika olmadığını sanıyordum. Ovacık dağlarında seyyar bir amonyak fabrikasının olduğunu nereden bilebilirdim? Haydar geri dönüp ters ters baktı. Hasan'ın ukalalığına bindirebileceği ağır bir sözcük aradı, bulamadı. Tepedeki taş yığınının üzerine çıktı, dört yöne baktı. Göğsünü kaşıdı, bir saatlik yolumuz kaldı dedi. Akşamla beraber girdiler Körebasan köyüne. Kapısını çaldıkları ev Paşa Kirik'e aitti. Kapıyı Paşa'nın esmer karısı açtı. Gelenlere garip garip baktı. Acıma duygusuyla karışık bir korkuya kapıldı. Ne var bura diye sordu. Dışarıda kaldık, aç kaldık yenge. Bir geceliğine misafir kabul eder misiniz? Yarın sabah erkenden çeker gideriz dedi Haydar. Konuşmaları duyan Paşa Kirik'in gür emri geldi içeriden. Al karı, al içeri. Haydar keyifle girdi içeri. Felekten bir gün daha çalmıştı. Ayakkabılarını çıkardı, yırtık kirli çoraplarıyla köşedeki mindere doğru ilerledi. Yan odadan çıkan Paşa Kirik misafirlerine cömert bir gülücükle yaklaştı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek sırayla el sıktı. Misafirler geçip minderin üzerine bağdaş kurdular. Haydar torbasını toprak zemine indirdi. Odanın tam ortasına kurulan sobaya baktı. Soba yanıyordu ama üzerinde kaynayan bir şeycikler yoktu. Kırmızı bir tuğla vardı. Nereden geldikleri belirsiz tip tip çocuklar geldiler. Misafirleri tahlilci bir gözle incelediler. Paşa Kirik hal hatır sordu. Ben sizin kim olduğunuzu çıkardım diyerek gülümsedi. Dağlarda gezen kaçak talebelersiniz. Her halinizden belli. Haydar ne diyeceğini şaşırdı. Gülümseyerek Hasan'a baktı. Hasan kalınca kaşlarını çatmış köy muhtarları gibi oturuyordu. Doğru dedi Haydar, biz devrimciyiz. Paşa ürperdi, dili tutulur gibi oldu. Sonra güçlü bir sevinç dalgası bastı içini. Sarımtırak dişlerini göstererek şapşalcasına gülümsedi. Cebinden tütün tabakasını, çakmağını çıkararak misafirlerin önüne attı. Kız elini çabuk tut, misafirler açtır, dağlarda perişan olmuşlar. Çay koy, yağda yumurta kızart diye bağırdı. Dünya güzellikleri Haydar'ın olmuştu. Kadın hemen işe koyuldu. Haydar gözleriyle denetliyordu kadının mutfak meşgalelerini. Yutkunuyordu sık sık. Sigara sarmaya başladı. Paşa Haydar'ın sakat kolunu fark etti. Kaç aydır buralardasınız dedi. Fazla değil diye cevapladı Hasan. Sizin bu dağlarda gezdiğinizi köylülerden öğrendim. Ovacığın içinde kahvede konuşuyorlardı. Köylü tilki soyundan gelmedir. Sakıncası yok, konuşsunlar dedi Haydar. Kadın gaz lambasını yaktı. Kavrulan yağ yumurtaları kırdı. Yağla yumurta olmasaydı bu dersim köylüsü ne yapardı diye düşündü Haydar. Yağın ve yumurtanın olduğu yerde devrim olmazdı. Ekmeği yağa banıp o güzelim yumurtayı kaz gibi yutan köylü yan gelip yatacak, tütününü sararken zenginlik hülyalarına dalıp devrimi unutacaktı. Haydar'a göre köylünün harekete geçebilmesi için kendisi gibi dağlarda aç, perperişan olması gerekiyordu. Hasan ise midesine yağlı yumurta giren köylülerinde devrim yapabileceği kanısındaydı. Ona göre devrim, yığınları sadece açlıktan çıplaklıktan kurtarma sorunu değildi. Yığınları daha ileri boyutlarda insanileştirmek sorunuydu. Haydar bu görüşü aç köylü savaşır, tok köylü mayışır cümlesiyle tepiyordu. Dağda çok adamlarınızın dolaştığını duydum. Uyanığa bak, ağzından laf almaya çalışıyor diye düşündü Haydar. Paşanın kurnaz kurnaz ışıldayan göz bebeklerine baktı.